Ayrım 26, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 233. Üçüncü kısım. Cam yuvanın mutfağında bekleyen peder zincir, alışılagelmiş sahte kılıklarından veya göstermelik eşyalarından yoksundu. Dayandığı bir bastonu veya değneği, giydiği bir cübbesi, buruşuk ve sakallı yüzünde o kurnazca minnet ifadesi yoktu. Şehirde gezmek üzere giyinmişti. Harcadığı efordan dolayı kanter içindeydi ve alnındaki tüm çizgiler haşim bakışlı kara gözlerinin üstündeki meşhum bir vadide buluşur gibiydi. Loke'nin huzuru kaçtı. Çırakları şöyle dursun, zincirin bir düşmanına yahut yabancıya bir de böyle kötü kötü baktığını nadiren görmüştü. Tüm çocukların adamla aralarında belirli ve içgüdüsel bir mesafe bıraktığı delikanlının dikkatinden kaçmadı. Diğer herkesten uzak duran Sabeta mutfak tezgahına oturup kollarını göğsünde kavuşturmuştu. Sanzalar samimiyetten ziyade alışkanlık icabı birbirlerine yakın oturuyorlardı. Görünüşleri uyumsuzdu. Kalo uzun bakımlı ve yağlanmış lülelere sahipken Galdo bir ödül dövüşçüsü gibi keldi. İkizler ne şakalaşıyor ne herhangi bir el hareketinde bulunuyor ne de gevezelik ediyordu.
Sanırım dedi zincir, söze hepinizi yüzüstü bıraktığım için özür dileyerek başlamalıyım.
Dedi Loki öne çıkarak, bizi tam olarak hangi konuda yüzüstü bıraktın?
Öğretmenliğim konusunda. Mutlu yuvamızın müşterek fesatlıklarla dolu bir öfke çukuruna dönüşmesine engel olma sorumluluğum hususunda. Çünkü evimizin dönüştüğü şey tam olarak bu.
Sanki sırf bu sözleri sarf etmek bile boğazını tahriş etmişçesine öksürdü.
Eğitim programınızı önceki yaz aylarına oranla biraz gevşetebileceğimi düşünmüştüm. Daha az ders, daha az angarya, daha az imtihan. Kısıtlamalar olmayınca gelişip serpileceğinizi ummuştum. Ama bunun yerine çiçek bile açmadan kök saldınız.
Dur biraz dedi Kalo, biraz mola vermemiz o kadar da kötü olmadı değil mi? Üstelik eğitime devam ediyoruz. Jean düzenli bir şekilde birbirimizi patakladığımızdan emin oluyor.
Bugünlerdeki başlıca idman yönteminiz o değil dedi zincir. Zambaklardan haber aldım. Siz ikiniz yatakta yatalaklardan bile daha fazla vakit geçiriyorsunuz. Plan yaparak veya mesleğimizi uygulayarak geçirdiğinizden çok daha fazlasını.
Birkaç hafta boyunca kimseye vurgun yapmadıysak ne olmuş yani dedi Kalo. Gökten kahrolası ata ateşi mi yağıyor? Biraz keyif çatmamızı kim neden umursasın ki? Sence ne yapmalıydık usta? Daha fazla mı vadraca öğrenmeliydiz? Yoksa dans mı? Bıçak ve çatal tutmanın 17. bir yöntemini mi?
Seni gidi sümüklü küstahlık dükülenin zincir. Her kelimede sesini daha da yükselterek. Seni gidi cahil. Şımarık, karı kız peşinde koşma meraklısı, bok mavnası iti. Sana sağlanan imkanlar hakkında en ufak bir fikrin var mı? Bunca yıldır ne için eğitildiğin hakkında ne oldun?
Bildiğim tek şey bana bağırılmasından bık.
Çatımın altında geçen 10 sene dedi zincir.
Duydukları ağrına giden seyyar bir dağ misali, Kalon'un tepesinde heyula gibi yükselerek.
Soframda karnını doyurarak, elimle ve paramla bakılıp büyütülerek, korumam altında geçen 10 sene. Seni hiç dövdün mü? Hiç becerdin mi? Hiç karda kışla bıraktın mı?
Hayır dedi Kalo korkuyla sinerek. Tabii ki ha.
Öyleyse çeneni açmadan tek bir tanrıların cezası azara katlanabilirsin.
Elbette dedi süklüm püklüm olan Kalo, özür dilerim.
''Siz eğitimli hırsızlarsınız.'' diye devam etti zincir. ''Sıradan biriymiş gibi davranmanın size ne kadar fayda sağladığını düşünürseniz düşünün, öyle değilsiniz. Uşak, çiftçi, tüccar veya soylu kılığına girebilirsiniz. Her türlü duruma uyum sağlayabilecek bir duruşunuz ve adabınız var. Sizi bu kadar şımartmasaydım sahip olduğunuz kişisel özgürlüğün ne kadar benzersiz olduğunu anlardınız belki.''
Loke refleks icabı ustasının gönlünü alacak bir şey söylemek üzere ağzını açtı. Fakat adamın sert bakışlarına yarım saniye maruz kalmak dilini tutması için yetti de arttı.
Sizce tüm bunların amacı ne dedi zincir? Tüm bunları ne için yapıyorum sanıyorsunuz? aylaklık edip arada bir adi hırsızlıklar yapasınız diye mi? İşiniz bitene veya asılana kadar diğer dürüst vatandaşlarla beraber kafayı çekmeniz, fahişelerle düşüp kalkmanız ve zar atmanız için mi? Bizim gibilerin başına ne geldiğini hiç gördünüz mü? Neşe dolu küçük kafadarlarımızdan kaçı 25'ini görecek kadar yaşayacak? 30'una basan olursa kahrolası bir dede sayılır. Onların bir köşede para biriktirdiklerini mi sanıyorsunuz? Taşrada villaları mı var? Hırsızlar geceden geceye refaha kavuşabilirler. Fakat zor günler gelip çattığında avuçlarını yalarlar, anlıyor musunuz?
İyi ama garristalar var dedi Galdo. Ve bir de Kapa, yüzen mezarda bir sürü yaşlı tip.
Doğru dedi Zincir. Kapalar ve garristalar aç kalmazlar. Çünkü kardeşlerinin ağzındaki lokmaları alabilirler. Hem Kapa'nın hizmetindeyken nasıl yaşlanacağınızı sanıyorsunuz? Mıntıkasındaki bir inzibat gibi elinizde bir sokak yayıyla kapısını koruyarak, dostlarınızın asılmasını, lağım oluklarında can vermesini, kendi aralarında konuşurken yanlış bir laf ettikleri veya bir seferliğine birkaç gümüşü kendilerine sakladıkları için diş derslerine çağrılmalarını seyrederek, ebediyen başınızı önünüze eğip dilinizi tutarak, İşte size birkaç tel gri saç kazandırabilecek şeyler bunlar.
Adalet yok diye sürdürdü sözlerini buruk bir üslupla. Gerçek bir kardeşlik yok. Biri aç kalana veya paraya sıkışana kadar geçerli olan karanlıkta edilmiş birkaç yemin, hepsi bu. Sizi neden gizli barışa göz kırpabilecek şekilde yetiştirdim sanıyorsunuz? Biz dürüst vatandaşlar kendi bağırsaklarını kemiren hasta birer köpekten farksızız. Ama sizin gerçek bir güven ve kardeşlik içinde yaşama, zenginleri soyup soğana çevirerek ve prensiplerinize sadık kalarak tanrıların tasarladıkları gibi hırsızlar olma şansınız var. Birbiriniz için ne büyük bir nimet olduğunuzu unutmanıza izin verirsem canım çıksın.
Gelmiş geçmiş hiçbir ukalaca yorum bu tür bir azarın şiddeti karşısında duramazdı. Ansızın gözünü yere dikme dürtüsüne kapılan tek kişinin kendisi olmadığı Loki'nin gözünden kaçmadı.
İşte bu nedenle kendi başarısızlığım yüzünden sizlerden özür dilemem gerekiyor.
Zincir ceketinin iç cebinden katlı bir mektup çıkardı.
Bu sevimli duruma düşmemize, kendimizi unutup birbirimizle didişmemize göz yumduğum için. Hepiniz kötü bir dönemden geçiyorsunuz. Birer sinir ve tutku küpü olarak karşılıklı saygınıza azami hasar verebileceğiniz bu yerde kısılıp kaldınız. En azından benimle iyi geçinemediğiniz kesin. İşte bu yüzden bir tatile çıkmaya karar verdim.
İyi de dedi Can, nereye gideceksin?
Nereye mi? Sanırım içmeye. Belki de gidip ihtiyar Maranzalla'yı görürüm. Zaten bir süredir oda müziği dinleyesim var. Ama yeterince açık konuşmadıysam beni affedin. Evet, sizden ayrı kalmaya ihtiyacım var. Ama Kamor'dan ayrılan ben değilim. Beşiniz birden Espara'ya gidiyorsunuz. Orada sizi birkaç ay meşgul edecek bir iş ayarladım.
Espara mı dedi Loki?
Evet, ne kadar heyecan verici değil mi?
Odadan çıt çıkmadı.
Böyle tepki vereceğinizi tahmin etmiştim. Bakın, tam da bu an için ceketime bir iğne taktım.
Zincir klapalarının birinden gümüş bir iğne çekip havaya attı. İğne belli belirsiz bir çınlamayla yere düştü.
Oldum olası bu deyimin doğruluğunu sınamak istemişimdir dedi Zincir. Ama sözlerimde ciddiyim. Gidiyorsunuz, kovuldunuz, hepiniz. Dükün gününde Senza kapısından şehri terk edecek bir araba kervanı var. Kendinizi onun bir parçası kılabilmek için 2 gününüz bulunuyor. Ondan sonra da Espara'ya kadar 1,5 haftalık bir yolculuk sizi bekliyor.
Ama dedi Kalu, ya canı çıkasıca Espara'ya gitmek istemiyorsak?
Öyleyse gidin ve bir daha bu tapınağa dönmeyin dedi Zincir. Her şeyden vazgeçin. Hatta iyisi mi Kamor'dan da ayrılın. Bir daha sizi gözüm görmesin.
Espara'da bu kadar önemli olan ne var diye sordu Sabeta.
Ortaklığınız. Sizi kapasitemin çok ötesindeki gerçek bir imtihana tabi tutmanın vakti geldi de geçiyor bile. Yıllardır gördüğünüz eğitimi alın ve bir işte kullanın. Beraber çalışın, birbirinize bel bağlayın ve sağ salim geri gelin. Burada geçen onca zamanı boşa harcamadığımızı kanıtlayın. Hem bana hem de kendinize.
Zincir katlı mektubu gösterdi.
Espara'ya bir sahne kariyeri yapmak üzere gidiyorsunuz.
Dördüncü kısım. Askerliğim bittikten sonra diye sözlerini sürdürdü Zincir. Kamora geri dönmeden önce çeşitli heveslerime boyun eğdim. Bunlardan biri de oyunculuktu. Espara'da insanlık tarihi boyunca bir ana rahminden çıkmış, en şanssız ve en kalın kafalı puştun yönettiği bir kumpanyaya katıldım. Jasper Montbrain. Ben onun hayatını kasten kurtardım, o da benimkini kazara. Aradan geçen yıllarda da irtibatı kesmedik.
Ah tanrılar aşkına, dedi Sabeta, bizi bir borcunu ödemek için yolluyorsun.
Hayır hayır, Jasper ve ben çoktan ödeştik. Kıyaklarımız karşılıklı. Benim beşinizi başımdan savmam gerekiyor. Jasper'ın ise para ödemeden çalıştırabileceği aktörlere.
Yani sahiden de şaibeli koşullar söz konusu.
Ah ona ne şüphe. Mektuplarına bakılırsa borçları yüzünden hapse atılmasına sadece ramak kalmış. Buna engel olursanız minnettar kalırım. Jasper Lucarno'nun Hırsızlar Cumhuriyeti adlı oyununu sergilemek istiyor. Camor'dan gelen yeni yetme bir aktör grubu ayağına yatacaksınız. Ona durumdan nasıl istifade edebileceğini anlatan bir mektup yolladım bile. Gerisi tamamen size kalmış.
Bize o mektubun bir kopyasını verecek misin diye sordu Loki.
Hayır.
Öyleyse şimdi ne?
Zincir onun kafasına şıngırtılı bir kese fırlattı. Loki keseyi burnuna çarpmadan hemen önce yakalamayı zar zor başardı.
Ah şuna bak, bir kese para. Benden alıp alabileceğiniz tüm yardım bu evlat.
İyi de sahte adlar, yolculuk hazırlıkları.
Benim değil, sizin sorununuz.
Tiyatrolar hakkında hiçbir şey bilmiyoruz ki.
Kostümlerden, makyajdan, diksiyondan ve duruş biçimlerinden anlıyorsunuz. Geri kalan her şeyi orada öğrenebilirsiniz.
Ama...
Bakın dedi Zincir, günün geri kalanını sözünüzü keserek geçirmek istemiyorum. O yüzden nasıl konuşulduğunu geçici bir süreliğine unutacağım. İkinci bir emre kadar devrik evde bir şişe soğutulmuş vadra beyazını devirmekle meşgul olacağım. Kervanı unutmayın. 2 gün. Ona katılabilir veya centilmen piçlerden ayrılabilirsiniz. Bundan böyle ne yapacağınız size kalmış.
Zincir halinden son derece hoşnut bir biçimde mutfağı terk etti. Loki birkaç saniye sonra yuvanın nehre bakan gizli çıkışının gıcırdayıp çarptığını işitti. O ve arkadaşları içten bir şaşkınlıkla birbirlerine baka kaldılar.
Siki tutmak diye ben buna derim, dedi Kalo.
Aranızda Espara'ya gitmektense çeteden ayrılmayı yeğleyen biri var mı diye sordu Loki usulca.
Olmasa iyi olur, dedi Galdo.
Bilardo topu bu seferlik haklı, dedi Kalo. Espara'ya gitmeye meraklı değilim ama çeteden ayrılmak isteyen biri varsa o işi tapınağın damından balıklama atlayarak yapabilir.
Güzel, dedi Loki. Öyleyse konuşmamız gerek. Mürekkep ve parşömen bulun.
Parayı da sayın, dedi Sabeta.
Ben biraz şarap getireyim, dedi Can. Hem de en sertinden.
Beşinci kısım. Bir aradayken rahat oldukları söylenemezdi. Sanzalar masada karşılıklı otururlarken Sabeta ise diğer herkesten uzağa çektiği bir sandalyeye yaslanıyordu. Buna rağmen hepsi de durumlarının ivediliğini kavramış görünüyordu. İki şişe Verrar limon şarabı boyunca çoğu medeni geçen tartışmalar atlattılar ve hem malzeme hem de sorumluluk listeleri çıkardılar.
Tamam öyleyse, dedi Loki, kadehi boşaldı ve not aldığı kağıtlar dolduğu zaman.
Sabeta yoldayken gözden geçirelim diye dükkanlardan ve katiplerden Hırsızlar Cumhuriyeti'nin bir kopyasını bulmaya çalışacak. Ben de yanıma Lucardo'nun diğer piyeslerini alacağım, dedi Can. Ve de birkaç Mercalor Montezza'nın süprüntüsü.
Kendisinden hiç haz etmem ama onları da çalışıp birkaç replik ezberlesek iyi olur.
Jean ve ben bir at arabası ayarlayıp kervancı başına yamanacağız dedi Loke, listelerinden birini Galdo'ya uzatarak. Sanzalar da malzeme ve erzak toplayacaklar.
Bize birer sahte isim lazım dedi Sabeta. Öykülerimizi yoldayken rötuşlayabiliriz ama vurgun isimlerimiz kullanıma hazır olmalı.
Öyleyse kim olmak istersin diye sordu Jean.
Bana Verena deyin. Verena Galante.
Lucazza dedi Loke. Ben de Lucazza de Barra olacağım.
Mecbur musun diye sordu Sabeta.
Neye mecbur muyum?
Kendine hep L ile başlayan bir sahte isim seçiyorsun. Jean da neredeyse her seferinde J'yi kullanıyor.
Böylesi daha kolay dedi Jean ve sen öyle söylediğin için adım Giovanni. Hah, Loke ile ben kuzen bile olabiliriz. Ben Giovanni de Barra'yım.
Sahte isimler eğlencelidir dedi Kalo. Bana kıt zekâ ufak çük deyin.
Bunlar sahte isim, biyografik taslaklar değil diye belirtti Galdo.
Peki öyleyse dedi Kalo, bana yardım edin. Sabeta'nın erkeksi bir karşılığı vardır herhalde değil mi?
Sabazzo dedi Galdo parmaklarını şıklatarak.
Evet Sabazzo, ben Sabazzo'yum.
Nah öylesin diye çıkıştı Sabeta.
Hey buldum dedi Galdo, ben Jean olacağım. Sen de kendine Loke diyebilirsin.
Ben size bu masayı yedirdikten sonra aylarca kıymık sıçacaksınız dedi Jean.
Madem öyle diyorsun dedi Kalo, neden göbek adlarımızı kullanmıyoruz? Ben Giacomo olayım, sen de Castellano.
Bak bu işe yarayabilir dedi gönülsüzce Galdo. Bize bir de soyadı lazım.
Asino diye atıldı Kalo. İmparatorluk terincesinde eşek anlamına gelir.
Tanrılar bana sabır versin dedi Sabeta. 6. Kısım.
Efendi de Barra dedi Anatoly Vreska iki gece sonra dişlerindeki her gediği yıkık bir hisardaki o kuçu delikleri misali meydana çıkaran bir sırıtışla başını kaldırırken. Sırığı andıran orta yaşlı ve vadra asıllı kervancı başı Jean arabalarını çeken dört atı durdururken centilmen piçlerin aracına dostane bir şaplak attı.
Ve tayfası gelmek için iyi bir zaman seçtiniz.
Burayı işlekken de gördüm dedi Loke başını arkaya çevirip kaybolma aşamasındaki sahte ferin tuhaf ve alacalı pusunun altında uzanan değirmen şelaleri semtiyle yedi çark sokağına göz atarak. Hava karardığında iş amacıyla Senza kapısından girip çıkan yolcuların sayısı azaldığından parke taşlarıyla kaplı yoldaki trafik seyrekti.
Kargaşadan önce davranalım dedik. İyi yapmışsınız. Arabanızı surların altındaki ortak alanlara çekebilirsiniz. Şimdi eğer atlarınız için doğru düzgün bir barınak istiyorsanız caddenin aşağısına doğru sağ tarafta Andrazi'nin ahırı var. Umbolo'nunki ise hemen şurada önüne katırlar bağlı olan. Andrazi yolcularımı ona göndereyim diye her hafta bana birkaç bakır öder. Ama ahırının daha kelepir olduğunu düşünmeseydim parasını almazdım değil mi ya?
Anlaşılmıştır dedi Jean.
Atlarınıza yardım etmesi için bir oğlan yollamamı ister misiniz? Teçhizatçıma da yükünüzü iyi bağlayıp bağlayamadığınızı kontrol ettirebilirim.
Biz böyle iyiyiz sağ ol dedi Loke.
Bunu duyduğuma sevindim. Yine de bir konuyu açıklığa kavuşturalım. Muhafızlarım yarın sabah tüm yavru ördeklerimizi hizaya sokana kadar göreve başlamayacak. Surların arkasında olduğumuz sürece kendi güvenliğinizden siz sorumlusunuz. Ancak bir inzibat kışlasından 20 metre ötede yatacağınız düşünüldüğünde yerinizde olsaydım uykularım kaçmazdı.
Bizimki de kaçmayacak. Jean el sallayarak adamla vedalaştı, sonra da atlarını grubu kamor surlarının gölgesine çekmeye razı etti. Surların kuytu tarafında ticari ahırlara para ödeyecek maddi güçten veya niyetten yoksun kişilerin arabalarını yanaştırabilecekleri, tepesi köhne panellerle kaplı olan yaklaşık 100 metrelik umumi bir alan mevcuttu. Üstü açık araba durmak için yavaşladığı esnada Sabeta, Kalo ve Galdo sırayla arka taraftan aşağı indiler.
''Yarım kilometre tamam, geriye kaldı topu 300 kilometre'' dedi Loki.
Nemli havaya bayat, saman, hayvan teri ve gübre kokusu hakimdi. Diğer yolcular fenerlerini yakıyor, uyku tulumlarını seriyor ve yemek ateşlerini tutuşturuyorlardı. Surların yanına en az bir düzine araba ekibi yanaşmıştı. Loki içlerinden kaçının Espare'ye gitmek için Vreska'nın yönetimindeki kervana katıldığını merak etti aylakça. Haydi sizi geceye hazırlayalım çocuklar.
26. ayrımın sonu. Sayfa 241.